Ayrım 17. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 209. Boşluk. Nazım, Piraye'ye bu mektubu yazdıktan bir süre sonra iki yandan da terk edilmek olayına kendini alıştırdı ve Bala'ya şunları yazdı. Gün oluyor, Münevver'i yahut Piraye'yi yahut ne kadar yalnız olduğumu aklıma getiriyorum. Gün oluyor, sabahtan akşama kadar ya Münevver'i ya Piraye'yi düşünüyorum. Halbuki ikisinin de yüzlerini ve seslerini unuttum. Ve galiba işin kötü tarafı da bu. Gün oluyor, efendim ne karaciğer ağrısı, ne yüzümdeki gözümdeki kaşıntılar, ne göğüs sancıları, sanki ana rahminden henüz güneşi çıkmış bir oğlak gibi sıhhatli ve çeviyim. Gün oluyor, karaciğerim, kalbim, yüzümdeki kaşıntılar el ele verip bana cehennem azabı çektiriyorlar. Bu ruh ve beden hastalıklarının sebeplerini de gayet iyi biliyorum. Krizin seyrini bir sinir uzmanı gibi soğukkanlılıkla izliyorum. Fakat krizi önlemek için elimden bir şey gelmiyor. Peki ne yapması gerekiyordu? Nazım bu krizden kurtulmak için neler düşünüyordu? Aklına gelen çareler şunlardı. Vala ve Müzeher'in kendisine sık sık mektup yazmaları ve daha sık cezaevine gelmeleri. Nazım onların yol paralarını bile karşılayacağını belirtiyordu. Piraye'nin Bursa'da oturması ve haftada iki gün onu görmesi. Böyle olursa Münevver'i büsbütün unutacaktı. Yüzünü bile görmediği bir kadına aşık olması ve onunla mektuplaşması. Böylelikle içinde olduğu veladan kesinlikle kurtulacaktı. Belki de İngiliz kralının küçük kızına aşık olacaktı. Nazım şöyle diyordu. Benim için bu berbat küçük burjuva ruh buhranının devamı felaket olabilir. Rezalet kardeşim, düpedüz rezalet. Nazım cezaevinde değil de dışarıda olsaydı önce Münevver'i sonra da Piraye'yi unutacağını sanıyordu ama içeride olduğu için bu acılardan kurtulamıyordu. O günlerde Müzeher'e yazdığı bir mektupta, ''Beni azarlamaktan başka bir şey söylemiyorsunuz. Çoktandır böyle papara yediğim yoktu.'' dedikten sonra yazısını şöyle bitiriyordu. ''Piraye'nin gözlerinden öper, Münevver Hanım'a selam ederim. Of bu ne yüzsüz, arsız bunak deme, ben inatçı bir ihtiyarım.'' Bu mektuptan tam 5 ay sonra, 20 Şubat 1950'de Müzeher Nazım'dan bomba gibi bir mektup aldı. Mektubun bomba gibisi olur mu? Oluyordu işte. Nazım o mektubunda sıradan güncel haberler verdikten sonra en önemli olayı şöyle anlatıyordu. Bütün öfkelerime, vicdan azaplarıma, telaşlarıma rağmen bir gün nasıl olsa bir başkasının geleceğini biliyordum. Nitekim geldi. Merak ettin mi kim diye? Münevver, dayımın kızı geldi. Şaştın mı? Ben hiç şaşmadım ve sanki hiç gitmemiş gibi oturup konuştum. Yüzünü seyrettim, içim açıldı, sesini dinledim, ferahladım. Ben bütün münasebetsizliklerime ve hatta bazen içimde zayıflık gibi görünen hallerime rağmen el attığım şeyi bir daha bırakmam. Amma da bövülünüyorsun, kendini övüp duruyorsun diyeceksin. De, müspet taraflarımı açıkça söylemekten çekinmem. İnsanım ve insana has hiçbir şey bana yabancı değildir. Hülasa Münevver geldi. Çıkarsam hiç olmazsa 6 ay tam bir inzivaya çekilip kendimi tamir ettireceğim. Aklı başında doktorlara muayene olacağım. Benim yüzümdeki kaşıntıları, kızartıları, kabartları tedavi edebilecek bir doktor bulursanız ömrün sonuna kadar duacınız olurum. Çünkü malum ya, yüzümü gözümü beğendirmek zorundayım. Sevgilim, vay bu ne surat diye yüzüme bakarsa pek ağırıma gider. Saçlarından yana korkum yok. Yine kıvır kıvır çıktı mübarekler. Yalnız akları biraz çoğalmış, renkleri bozulmuş. Eh o kadar kusur gadı kızında da olur. Artık Çamlıca'da olmayacağım. Çünkü Piraye ile dünyanın en mükemmel insanıyla tekrar karı koca olmamız imkansız. Elbet barınacak bir yer bulurum. Af yasası çıkmayınca ilk açlık grevi. Aradan birkaç hafta geçti. Nazım meclisten bir af kararının çıkmasından umutlu olmadığı halde yine de iyimserliği elinden bırakmıyordu. 21 ya da 22 en geç 23 Mart 1950 çarşamba günü meclis af konusunu konuşacak ve dananın kuyruğu kopacaktı. Sakal ak mı kara mı öne düşecekti. Nazım ne fazla karamsardı ne de iyimser. Ankara Radyosu gece tam saat 10'da Meclis Saati adlı bir programda o gün mecliste olup bitenleri veriyordu. Nazım da heyecanla radyoyu dinliyordu. Eğer af çıkarsa valialar ertesi sabah ilk vapurla Yalova'ya ya da Mudanya'ya gidecek, oradan da otomobille Bursa'ya geçecek, Nazım'a kavuşacaklardı. Nazım onların bir gece Bursa'da kalmalarını ve ertesi günde hep birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmalarını öneriyordu. Ama eğer ilk gün cezaevinden çıkış formaliteleri tamamlanırsa hemen o gece yola çıkabilirlerdi. Ne yazık ki o gece af yasası çıkmadı ve Nazım 30 Mart'ta açlık greviyle hakkını aramaya karar verdi. Ben bu işi yılgınlık, çöküntü neticesi değil, hakkımın, adaletin, hakikatin ortaya çıkması için Yapılacak başka şey kalmadığı için gerekli makamları harekete geçirmeye yardım olsun diye yapıyorum. Çok şükür aklım başımda, ne yaptığımı bilen bir adamım. Adaletin, hakkın, hakikatin tecellisi için bir Türk vatandaşının icabında hayatını ortaya atabileceği, bu uğurda ölebileceği kabul edilmiyor. Bu Türk milleti, hak ve hakikat uğruna ölmesini bilen nice nice insan yetiştirmiştir ve yetiştirecektir. Avukat Mehmet Ali Sebük de o günlerde Vatan Gazetesi'ne verdiği bir demeçte, Nazım'ın meyus, üzgün, umutsuz, karamsar ve maneviyatı çökmüş bir halde olduğunu söylüyordu. Nazım bu sözlere çok üzüldü ve avukatına şunları yazdı. Kanun, ilim ve hak adamı olarak yiğitçe konuşmuşsunuz. Yalnız bir nokta beni üzdü. Anlaşılan son gelişinizde üzerinizde meyus ve maneviyatı çökmüş bir insan tesiri bırakmışım. Halbuki en ufak bir yeise, üzüntüye kapılmış değilim, yılgın ve çökmüş değilim. Sizin üzerinizde bunun tersine bir tesir bırakmış olmam, kamuoyunda bilincini kaybetmiş, iradesi sönmüş bir insan gibi aksettirilmem, doğrusu ya çok ağrıma gitti. Bu açlık grevine bir üzüntünün sonucu değil, bir hak aramanın son imkanı olarak yatacağım. Bir hak ve gerçeğin tecellisi uğrunda geliştiğiniz yiğitçe mücadelede müvekkiliniz Nazım Hikmet'i bitik, çökmüş bir insan olarak görmek sizi de yok yere üzüntüye düşürmesin. Haklı davamızın muzaffer olacağına inanıyorum. Ümitsizliğe ölürken bile kapılacak değilim. Bir hakkın ve gerçeğin tecellisi için bir Türk vatandaşının icabında hayatını üzüntüyle değil, bilinçle, umutla ortaya atabileceği, bu uğurda ölebileceği kabul edilmelidir. Çünkü Türk halkı, hak ve hakikat yolunda ölmesini bilen nice nice insan yetiştirmiştir ve yetiştirecektir. Saygılarımla Sayın Üstad. Bursa Hapishanesi, 30 Mart 1950. Nazım yakınlarına da şöyle diyordu. Ben deniz göbeciğimi, yağlarımı eritmeye başladıktan sonra da beni yollarda sürüklemezler. Bakalım İstanbul'a gelebilecek miyim? Sabah ola hayrola. Siz sakın üzüleyim falan demeyin. Hak yerini bulur da çıkarsam, önümüzde yaşanacak güzel günler var. Yok, emri hal, iş bu açlık grevi ile tecelli ederse, o kadar güzel anılarımız var ki, siz onları anarsınız, yine berabermişiz gibi oluruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli, güzel günler göreceğiz. Nazım bu kararını avukatı Mehmet Ali Sebük'e ve İrfan Emin Kösemihal'e açıkladı. Konuyu uzun uzun tartıştılar. Sebük'ün aklı yattı, ertesi gün Ankara'ya giderek hükümet temsilcileriyle görüşecek, onlardan olumlu bir sonuç alamazsa Nazım 8 Nisan'da greve başlayacaktı. O sırada Celili Hanım da İçişleri Bakanı Hilmi Uran'la görüştü. Bakan kendisini büyük bir nezakete kabul etti, af için hükümetten istediklerini dinledi ve şöyle dedi. Oğlunuza dair size söylemek istediklerimi anlatayım. Biz af kanununu oğlunuz için hazırladık. Ama maalesef iş büyüdü. Tasarı makul bir biçim almadan meclis tatile girdi. Fakat emin olunuz ki meclis açılır açılmaz ilk müzakereye konulacak tasarı af kanunudur. Bana inanınız ve bu hususta oğlunuzu ikna ediniz. Beyefendi, oğlumuz çok yeis içindedir. 2 ay falan bekleyecek kudrette değildir. Asabı çok bozuktur. Sizden istirhamımız davasının yeniden görüşülmesini sağlamaktır. Bu hususta kıymetli Cumhurbaşkanı'na da bir mektup yazdım. Celili Hanım bakanla görüşmesini Nisan başında Mehmet Ali Sebük'e bir mektupla bildirdi. Mektup şöyle bitiyordu. Muhterem oğlum Mehmet Ali Bey, size tren bileti almak üzere 100 lira gönderiyorum. 6 aydır kiracılarımdan 10 para alamıyorum. İstanbul'a geldiğinizde bu konuda size müracaat edeceğim. Bütün aile size minnettarız. Siz oğlumun bir günah, günahsız yere mahkum olduğunu ilk kez tanıttınız. Ölünceye kadar bunu unutmayacağız. Nazım'ın grev kararına gazeteler geniş yer ayırdılar. Ahmet Emin Yalman, Vatan'dan, Başbakan Şemsettin Günaltay'a bir açık mektup yayınladı. Ankara'da ve İstanbul'da aydınlar, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye, Başbakan Günaltay'a dilekçeyle başvurarak Nazım'ın affını istediler. Her iki dilekçenin de özeti şöyleydi. Türk şairi Nazım Hikmet'in 8 Nisan tarihinde açlık grevi yapmaya karar verdiğini gazetelerde okuduk. Bu olay memleket aydınlarını heyecan ve üzüntüye düşürmüştür. Nazım Hikmet'in bir adli hatayı kurban olduğu bilinmektedir. Nazım Hikmet 12 yıldan beri hapiste yatıyor. Bu uzun ıstıraba son vermek için anayasanın zat-ı devletlerine tanıdığı yetkiye dayanarak cezasının bağışlanmasını rica ederiz. 7 Nisan 1950. Bu dilekçenin altında Ankara'nın ünlü aydın, hukukçu, politikacı, yazar ve sanatçıları arasında şu adlar okunuyordu. Profesör Vasfi Raşit Sevi, Profesör Bülent Nuri Esen, avukat Hamit Şevket İnce, Avukat Saffet Nezihi Bölükbaşı, Falih Rıfkı Atay, Ferit Alnar, Profesör Adnan Saygun, Cüneyt Gökçer, Mithat Fenmen, Fahire Ersan, Refik Fersan, Lütfü Ay, Nurullah Ataç, Mekki Said Esen, Profesör Behçet Kamay, Profesör İrfan Şahinbaş, Mesut Cemil, Profesör İsmail Hakkı Karafakılı, Avukat İsmail Hakkı Balamir, Oktay Rıfat, İbrahim Çamlı, Cahit Sıtkı Tarancı, Asım Ruacan, Fethi Tevetoğlu. İstanbul'daki dilekçe imzalayanlar arasında yine Türkiye'nin en seçkin yazar, sanatçı, gazeteci ve politikacıların adları okunuyordu. İşte bazıları. Doktor Adnan Adıver, Nadir Nadi, Selim Ragıp Emeç, Profesör Mustafa Şekip Tunç, Ahmet Emin ve Rezan Yalman, Behçet Kemal Çağlar, Nurettin Şazi Kösemihal, Berna Moran, Burhan Arpat, İhsan Ada, Burhan Belge, Kazım Şinasi Dersan, Vala Nurettin, Müzeher Vanu, Avni İnsel, Profesör Besim Darkot, Profesör Behbi Eralp, Profesör Mukbil Gökdağ, Enis Tahsin Til, Saadettin Gökçepınar, Remzi Tozanoğlu, Ömer Rıza Doğrul, Ahmet Hamdi Tanpınar, Profesör Masar Osman, Profesör Sıddık Sami Onar, Mehmet Ali Aybar, Ercüment Belzatlav, Sinan Korle, Cavit Yamaç, Melih Yener, Cemal Göral, Beci Koraman, Profesör Sabahattin Eyüboğlu, Refik Halit Karay, Recep Bilginer, Profesör Masar Şevket İpşir, Ercüment Ekrem Talu, Profesör Said Kur'an, Ekrem Reşit Rey, Faruk Fenik, Vedat Ar, Sami Teziş, Sacit Gümer, Profesör Samim Gönensay, Nezen Tevfik, Feride Celal, Behice Boran, Nusret Suman, Muvaffak Şeref, Cemal Tollu, Profesör Hilmi Ziya Ülken, Mine Urgan, Profesör Ali Fuat Başgil, Profesör Macit Gökber, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Abdülbaki Gölpınarlı, Profesör Zühtü Müridoğlu, Profesör Hamit Ongun, Selami Akpınar, Halet Çambel, Ali Naci Karacan, Cevat Dereli, Kemal Sönmezler, Fethi Karakaş, Adnan Cemgil, Ferruh Başağ, Faris Erkman, Sabiha ve Zekeriya Sertel, Mahmut Moralı, Galip Arcan, Necdet Mahfi Ayral, Sami Ayanoğlu, Hadi Hün, İbrahim Delideniz, Muazzez Arçay, Celal Balkır, Avukat İsmail İsa, Avukat Recai Ataberk. Bu imzalar toplanırken Avukat Mehmet Ali Sebük'ün Ankara'da çalmadığı kapı kalmadı. Nazım'ı tanıyan tanımayan binlerce insan bu kampanyaya katıldı. Nazım bu gelişmeyi soğukkanlılıkla izliyor, imza vermeyenlerin adlarını duyunca da acı acı gülümsüyordu. Onların arasında akşamda çalışanlardan Şevket Rado ve Hilali Sıyman da vardı. Yahya Kemal de imza vermeyenler arasındaydı. Nazım hiçbirine şaşmadı. Cumhurbaşkanı İnönü kendisine ulaşan yüzlerce imzalı dilekçeye tepki göstermiyordu. Mehmet Ali Sebük, Ankara'da Başbakan Yardımcısı Nihat Erim'le, Adalet Bakanı Fuat Silmen'le konuştu ama hiçbir sonuç alamadı. Nazım imza toplayanlar arasında Münevver'in adını görünce çok mutlu oldu. Vanulara, annem ve kardeşim Samiye'yi teselli edin. Münevver'i hiç yalnız bırakmayın diye yazdı. Sinirlenmeyin, kahrolmayın. Düşünün ki ben ümitliyim. Hak aramanın keyifli sevinci içindeyim. Ben ölsem bile günün birinde bu hakkın tecelli edeceğini düşünüyorum. İntihar etmiyorum, kimseye şantaj yapmıyorum. Kimseyle inatlaşmıyorum. 13 yıldır sürüp giden adli bir hatanın düzeltilmesi için hayatımı ortaya koymaktan başka çarem yok, diyordu. Sırt üstü yatarak geçirdiği günlerde okumak için dostlarından zabıta romanları istiyordu. Münevver'den de her gün mektup bekliyordu. 7 Nisan akşamına kadar Ankara'dan olumlu bir yanıt almadığı için Nazım'ın ertesi gün açlık grevine başlaması kesinleşti. Son gece saat 3'te Nazım, ressam Balaban'la karşılıklı oturup doya doya bir yemek yedi. Cezaevinin aşçısı grev dolayısıyla Nazım'a en sevdiği yemekleri hazırlamıştı. Sabah bütün mahkumlar kahvaltıya giderken Nazım grevi başlattığını ilan etti. Bursa savcısı olayı duyar duymaz cezaevine koşarak Nazım'ı vazgeçirmeye uğraştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Nazım cezaevinden alınarak Ahmet Tevfik Paşa Hastanesi'ne götürüldü. Yapılacak bir şey yoktu. Bu kez de 3 polis eşliğinde bir taksiyle İstanbul'a Sultanahmet Cezaevine yollandı. Doktorlar kendisini telaşla karşıladılar. Grevden vazgeçirmeye uğraştılar ama Nazım direniyordu. Akşama doğru avukat Mehmet Ali Sebük'ten cezaevine bir telgraf geldi. Sebük, Ankara'daki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bir af formülü bulunması için yollar arandığını bildiriyordu. Nazım'la birlikte bu telgrafı görenler, "Artık ısrar etme, bak yakında bir karar çıkacak." diye Nazım'ı etkilemeye çalıştılar. Herkes büyük bir heyecanla Nazım'ın vereceği kararı bekliyordu. Yakın dostları da cezaevine gelmiş, onu grevden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Sonunda Nazım direnemedi ve grevi şimdilik durdurma kararı verdi. Çevresindekiler bunu sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar. Nazım inadından vazgeçmişti ama bu ne kadar sürecekti? Özel bir af yasası çıkmadıkça herkes onu yeniden grevi sürdüreceği kanısındaydı. Nazım 3 gün sonra Sultanahmet cezaevinden Üsküdar'daki Paşa Kapısı cezaevine gönderildi. Yakınları orada kendisini daha kolay görebileceklerdi. İşte tam o günlerde hiç beklenmedik bir olay oldu. Piraye, oğlu Mehmet, kızı Suzan ve teyze kızı İzgen cezaevine geldiler. Nazım'ın yolladığı son mektuplar Piraye'yi çok etkilemiş ve o bunları düşünerek eşini görmeye gelmişti. Bu bir barış yaklaşımıydı. Bütün aile ilk kez bir araya geliyordu. Piraye'nin havası değişmişti. Ne var ki Nazım'la Münevver'in barıştığını bilmiyordu. Duygusal bir havada Nazım'a düşüncelerini anlatmaya çalışıyor ama onda eski sıcak havayı bulamıyordu. Derken odanın kapısı açıldı. Kim girdi içeriye? Münevver ve Nazım'ın kız kardeşi Samiye. Buz gibi bir hava kapladı odayı. Kimse ağzını açıp tek kelime söyleyemiyordu. Birbirlerinin yüzüne de bakamıyorlardı. Hepsi bembeyaz olmuştu. Bir dakika süren bu sessizliği bozmak için Nazım bir şeyler söylemeye kalktı. Sözleri havada kaldı, arkasını getiremedi, vazgeçti. Birilerinin kalkıp gitmesi gerekiyordu. Derken kapı yeniden açıldı. Bu kez de Mehmet Ali Cimcoz girdi odaya. Piraye ile Münevver'i bir arada görünce dili tutuldu. Nazım'a baktı. O da konuşacak halde değildi. Cimcoz teker teker hepsinin elini sıkarak bir sandalyeye oturdu. Ne de olsa deneyimli bir avukattı. En aksi yargıçların ve savcıların karşısında bile soğukkanlılığını yitirmeden konuşmasını bilen bir insandı. Kendisini toparlayarak bir şeyler söylemeye çalıştı ama ne söylese kimse yüzüne bakmıyor ve onun söylediği sözler de havada kalıyordu. Suzan bu havaya daha fazla dayanamayarak ayağa kalktı ve hiç ağzını açmadan çekip gitti. Piraye'nin de sinirden elleri titriyordu. Nazım'a bir şeyler sormaya kalktı ama Nazım'dan hiç ses çıkmadı. Bunun üzerine Suzan dışarıda yalnız kalmasın, biz de gidelim artık diyebildi. Mehmet ve İzgen de ayağa kalktılar. Odayı bir ölüm sessizliği kapladı. Üçü de tek söz söylemeden odadan ayrıldı. Bu, Piraye ile Nazım'ın son karşılaşması oldu. Yeniden açlık grevi. Günler geçiyor, Ankara'dan bir türlü olumlu bir haber çıkmıyordu. Bu kez de Nazım Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. 3 ay süreyle tam teşekküllü bir hastanede denetim altında tutulması isteniyordu. Günler geçiyor ve Ankara'dan hiç ses çıkmıyordu. Nazım bunun üzerine 2 Mayıs 1950'de açlık grevini yeniden başlattı. Bu sefer iş eskisinden ciddiydi, asla oyuna gelmek istemiyordu. Şu bildiriyi yayınladı. Açlık grevim sırasında müdahaleden korunamayacak kadar zayıf düşersem ve kendimi kaybedersem, o sırada beni zorla beslemeye kalkarlarsa, kendime gelir gelmez grevime devam edeceğimi, ölümüme ya da yasal yola tahliyeme kadar bunun böyle sürüp gideceğini bildiririm. Nazım yalnız su ve sigara içiyor, yatağında kitap okuyordu. Cezaevine birkaç yakınından başka kimseyi sokmuyorlardı. Bir süre sonra Nazım'ın kitap okuyacak gücü bile kalmadı, ölümüne yatmıştı. Hükümet de telaş içindeydi. Vala da tanıdık tanımadık bütün hükümet üyelerini telefon ederek Nazım'ın ölümden kurtarılması için bir şeyler yapılmasını istiyor ve yalvarıyordu. O telaş içinde Ankara'ya Mehmet Ali Sebük'e şöyle bir tel çekti. Nazım'ın 3 günden fazla açlık grevine dayanamayıp öleceğini tahmin ediyorlar. Umutlu bir hava mevcutsa kendisine telgraf çekerek grevden vazgeçirmenizi rica ediyorum. Öyle bir hava mevcut değilse o havayı yaratmak mucizesini göstermenizi istirham ediyorum. 9 Mayıs'ta yani açlık grevinin 7. günü Nazım cezaevinden alınarak yeniden adli tıpa gönderildi. Ortalık kaynıyor ve bildiriler yayınlanıyordu. Celile Hanım o günlerde eline bir pankart alarak Galata Köprüsü üzerinde imza toplamaya başladı. Şöyle diyordu. Oğlum 13 senedir bir adli hata yüzünden hapiste yatıyor. Affını isteyenler bu defteri imzalasınlar. İnönü'ye de dilekçeyle başvuracağım. 2 gündür hiçbir şey yemiyorum, oruç tutuyorum. Yalnız günahtır dedikleri için biraz su içiyorum. Benim bu grevimden oğlumun haberi yoktur. Şimdi imza topluyorum. 13 yıldır ağlamaktan gözlerime perde indi. Oğlum açlıktan ölürse ben de öleceğim. Beni kimse bu işe teşvik etmedi. Vicdanımın sesine uyarak bu işe giriştim. 2 günde 20-30 bin imza toplayacağımı umuyorum. Ne yazık ki Celile Hanım imza toplamaya devam edemedi. Yarım saat sonra polisler kendisini yaka paça emniyete götürdüler, sonra da savcılığa. Suçu yolu tıkayarak trafiğe engel olmakmış. Celile Hanım'ın orucu çeşitli yorumlara yol açtı. Laleli Camisi baş imamı da şöyle dedi. 30 günlük Ramazan'da bir gün niyet etmeyen bu insanların açlık grevine oruç demelerini hazmedemiyorum. Onların gayeleri başkadır. Bu İslam dininde en büyük günahtır. Nazım Hikmet böyle fena yollara saparak hak ve adaletin tecelli edeceğini sanıyorsa yanlıştır. Biraz da kötü ideallerinden vazgeçerek Allah yanına dönse, bakın o vakit hak ve adalet nasıl tecelli eder. Türkiye'de bütün aydın çevreler heyecan içindeydi. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet de Ankara'da bir bildiri yayınlayarak 3 günlük açlık grevine girdiklerini açıkladılar. İstanbul'da Yüksek Tahsil Gençlik Derneği Beyazıt'ta Çiçek Palas'ta bir toplantı düzenleyerek Nazım'ın özgürlüğe kavuşturulmasını isteyince faşistler, ırkçılar toplantıyı basıp dağıttılar. Adli tıp Nazım'ın Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatırılmasına ısrar ediyordu. Nazım ise, ben kobay değilim, greve devam edeceğim. Beni hiçbir güç kurtaramaz diyordu. Bir haftada 8 kilo vermişti. 13 Mayıs'ta Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı. Veren pavyonunda tek kişilik bir odaya yatırıldı. Kendisine zorla serum taktılar. Türkiye kaynıyordu. 14 Mayıs'ta genel seçimler yapıldı. CHP büyük ölçüde kan kaybına uğramış ve ancak 69 milletvekili çıkarabilmişti. Demokrat Parti ise büyük bir çoğunlukla 408 oyla tek başına iktidara gelmişti. Nazım'ın dostu olan hukukçular, yazarlar, sanatçılar ve aydınlar gelip kendisiyle görüşerek yeni hükümet iş başına gelinceye kadar açlık grevini durdurmasını istediler. Nazım'ın kurtuluşu için bütün ülkelerde protestolar, bildiriler yayınlanıyor ve imzalar toplanıyordu. Başı Fransa çekiyordu. Paris'te kampanyayı yürüten komitenin başkanlığına Tristan Tzara seçilmişti. Aragon, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Guénaud, A. Saralacru, Vercors, Claude Bourdet, Fougeron, Pignon, Francis Carco, Jean Rostand, Superville, Saint-Saëns, Jacques Prévert, Picasso, Yves Montand gibi yazar ve sanatçılar da kampanyaya katılmışlardı. Paris'te kurulan Nazım Hikmet'i Kurtarma Yapıtlarını Yayma Komitesi'nin başkanı Tzara, Romanya kökenliydi. Zürih'e yerleşmişti. 1916'da arkadaşlarıyla birlikte Dada akımını kurmuştu. Gerçeküstücülük gelişince Dadaizm gözden düştü. Tzara komitenin başına geçtikten sonra Nazım'ın Fransızca'ya çevrilmiş şiirlerinin kendi yazdığı bir ön sözle 1951'de yayınlanmasını sağladı. Şiirleri Hasan Güreh Takma adıyla Sabahattin Eyüboğlu çevirdi. Paris'teki devrimci Türk öğrenciler komiteye destek oldu. İngiltere'de de bildiriler yayınlanıyordu. Amerika, İsviçre, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Çekoslovakya, Polonya, Hindistan, Irak, Mısır ve Suriye'den, Uluslararası Hukukçular Örgütü'nden, yazarlardan ve sanatçılardan protesto ve dilekçeler yağıyordu. Avukat İrfan Emin bunları kendisine okuduğu zaman Nazım'ın gözleri doluyordu. Nazım greve son veriyor. Grev 12 gün sürdü. Nazım'ın artık gücü kalmamıştı. Yatağından kalkamıyordu. İşte o sıralarda İrfan Emin'in ısrarları karşısında gözlerini aralayarak "Peki, kabul," dedi. "Benim için savaşan insanlara ters düşmek istemiyorum. Grevi geçici olarak durduruyorum. Bakalım ne olacak, görürüz." Nazım yorgun ve bitkin bir halde İrfan Emin'den kağıt kalem isteyerek Mehmet Ali Sebük'e şu mektubu yazdı. "Muhterem Mehmet Ali Sebük, Ankara ve İstanbul'dan aldığım ve haksever aydınlarımızın imzalarını taşıyan mektuplarda haklı taleplerinizle ilgilenecek sorumlu makam henüz fiilen teşekkür etmemiştir. Yeni iktidar kuruluncaya kadar açlık grevinize fasıla vermenizi ısrarla rica ediyor denilmektedir. Bu görüşü tasvip ettiğimden grevime ara verdim. Keyfiyeti bildirir, saygılarımı sunarım üstad." Cerrahpaşa Hastanesi, 19 Mayıs 1950. İrfan Emin, yaşlı gözlerle Nazım'ı kucaklayarak, "Senden de bunu beklerdim," dedi. Sonra hemen kalemine sarılarak, aynı gün gazetelere şu mektubu yazdı. Nazım Hikmet şu günlerde İstanbul ve Ankara'dan gelen ve memleketin tanınmış fikir, sanat ve ilim adamları ile birçok aydınının imzasını taşıyan mektuplar ve telgraflar almıştır. Bu yazılarda özet olarak şöyle denmektedir. İktidar değiştiği için bugün haklı taleplerinizle ilgilenecek sorumlu makamlar fiilen oluşmamıştır. Yeni iktidar kuruluncaya kadar açlık grevine ara vermenizi ısrarla rica ediyoruz. 2 Mayıs'tan beri grevine devam eden ve tıbbi müdahalelerle hayatı uzatılan şair, vasisiyle son bir görüşmeden sonra dostlarının da ısrarları ile greve bugün saat 17'den itibaren ara vermiştir. O günlerde İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'ndan ayrılarak yerini Celal Bayar'a bıraktı. Adnan Menderes'e başbakan oldu. Önce Arapça ezan yasağı kaldırıldı, sonra da radyoda dini propaganda yasağı. Af kanunu tasarısı Haziran sonunda meclise verildi. Çoğunluk aftan yanaydı ama Nazım'ın af kapsamına alınmasını istemeyenler de vardı. Bir zamanlar Nazım'a hayran olan Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri, Remzi Oğuz Arık ve Şevket Mocam saldırı kampanyasına başı çekiyordu. Milli Talebe Federasyonu Başkanı da Nazım'ın af dışı bırakılmasını isteyen 5000 imzalı bir dilekçeli hükümete başvurdu. Bereket sonunda bir formül bulunarak af kapsamına alınmayanların cezalarının 1/3'ünü kaldırılması yoluna gidildi. Nazım da cezasının 1/2'sini çektiği için özgürlüğe kavuşacaktı. Yasa 15 Temmuz 1950'de resmi gazetede yayınlanınca cezaevinin kapısı Nazım'ın çıkması için açıldı. 17. ayrımın sonu sayfa 221.